46. ayrım. Ricky temel köpek düşüncesine güveniyordu. Bu düşüncede köpekler ne olduğundan habersizlerdi ama olup bitene dahil olmak istiyorlardı. Köpeklerin ayaklarını ve bacaklarını koklayıp durmaları Ricky'yi o gerginliğinde bile gülümsetti. Ricky ofisin içine girdi, ellerini Kızıldeniz'de duran Hazreti Musa gibi sallayıp köpekleri belli bir yöne kışkışlamaya çalışıyordu. Dışarıdaki ışığın yandığını görüp kapının kapandığını duydu. Köpek çiftliğinin sahibinin sonunda seslerden rahatsız olup ne olduğunu merak ettiğini ama bunun herhangi bir tehlike arz edip etmediğinin farkında olmadığını düşündü. Ricky ona kadar saydı. Adamın Brutus'un kafesine gelmesi için yeterli bir zamandı bu. Köpeklerin çıkarttığı sesin yanında başka bir ses daha duydu. Adam Rottweiler'ın kafesini açmaya çalışıyordu. Adam kafesin kapısını zorladıkça zincirlerin çarpma sesi geliyordu ve neden sonra küfretmeye başladı. Adam kafesin açılmayacağını anlayınca iç çekti. Ricky tam o anda ofisin kapısını açtı. "Tamam dostlarım, özgürsünüz," dedi kollarını sallayarak. 30'a yakın köpek kapıdan fırlayıp New Jersey'in sıcak karanlığında özgürlüklerine kavuşmanın verdiği neşeli havlamalarla gözden kayboldular. Ricky adamın deli gibi küfrettiğini duydu ve ışığın köşesinde gölgede dikildi. Köpekler adamın yanından koşup giderken adamı devirmişlerdi. Adam toparlanıp kalktı ve dengesini sağlamaya çalıştı. Aynı zamanda kaçan köpekleri yakalamaya çalışıyordu. Hayvanların duyguları karmakarışıktı. Bazıları korkmuştu, bazıları şaşırmıştı, bazıları ise çok neşeliydi. Ama hepsi ne olduğunun farkında değildi. Yine de bu köpek çiftliği rutininden farklıydı ve hepsi bundan faydalanmak istiyordu. Ricky kötü kötü gülümsedi. Bunun dikkat dağıtmak için çok etkili bir yöntem olacağını tahmin etmişti. Adam kafasını kaldırıp hareket halindeki hayvanların ötesinde gördüğü tek şey Ricky'nin yüzüne doğrultmuş olduğu silahtı. Adam hızla nefes alıyordu ve silahı gördüğünde şaşkınlıkla geriye doğru düştü. "Yalnız mısın?" diye bağırdı Ricky köpek havlamaların arasında. "Ha? Yalnız mısın? Evde başka biri var mı?" Adam kendini toparladı ve başını salladı. "Brutus'un arkadaşı evde mi? Annesi, babası ya da kardeşi?" "Hayır, sadece ben varım." Ricky silahını adamın burnuna yaklaştırdı. Böylece bir köpeğin hassas duyusuna ihtiyaç olmadan soğuk metal veya kokusunu aldığında tehdidin ne olduğunu anlayabildi. "Beni doğruyu söylediğine ikna etmen hayatta kalman için önemli," dedi Ricky. Birisini tehdit etmenin ne kadar kolay olduğunu düşündü. Ama kendi blöfüne inandıracağından emin değildi. Demir kafesindeki Brutus sinir nöbetleri geçiriyordu. Kendini parmaklıklara atmaya ve dişlerini dayamaya devam ediyordu. Ağzından köpükler akıyordu ve deli gibi havlıyordu. Ricky köpeğe dikkatle bakıyordu. Tek bir amaç için yetiştirilmek ve aldığı eğitimin lazım olduğu anda bir çocuk bisikleti kilidiyle kafese hapsolmak zor bir durum olmalı diye düşündü Ricky. Bir şey yapamamak köpeği çıldırtıyordu ve Ricky bunu bazı eski hastalarının durumuna benzetti. "Sadece ben varım, başka kimse yok." "İyi, şimdi konuşabiliriz. Kimsin sen?" diye sordu adam. Buraya ilk geldiğinde kılık değiştirmiş olduğunu hatırlamak Ricky'nin bir saniyesini aldı. Eliyle yanaklarını ovaladı. "İlk tanışmamızda daha iyi davranmış olmayı dileyeceğin biriyim," diye aklından geçirdi Ricky, ama söylediği şey daha farklıydı. "Beni tanımaman daha hayırlı olur." Aynı anda adamın suratını silahıyla işaret ediyordu. Ricky'nin adamı istediği pozisyona getirmesi birkaç saniye sürdü. Adam yerde oturuyordu, sırtı Brutus'un kafesine dayalıydı ve elleri Ricky'nin görebileceği gibi dizlerinin üzerindeydi. Diğer köpekler öfkeli Rottweiler'a yaklaşmaya korkuyorlardı. Köpeklerin çoğu gecenin karanlığında kaybolmuşlardı ve kalan kısmı da sahiplerinin etrafında zıplayıp birbirleriyle oynuyorlardı. "Hala kim olduğunu bilmiyorum," dedi adam. Gözlerini kısarak Ricky'ye bakıyordu. Gölgeler ve kılık değiştirmiş olması Ricky'nin işine yaramıştı. "Bu neyle ilgili? Burada nakit para tutmam ve..." "Bu bir soygun değil. Tabii bilgi almayı soygundan saymıyorsan, ki ben bunun aslında aynı şey olduğunu düşünüyorum," dedi Ricky gizemli bir şekilde. Adam başını salladı. "Anlamıyorum," dedi. "Ne istiyorsun?" "Kısa bir süre önce bir özel dedektif gelip sana birkaç soru sordu." "Yani ne olmuş?" "Aynı soruların cevabını almak istiyorum." Kimsin diye sordu adam yine. Sana söylemiştim. Ama şu anda bilmen gereken şey silahlı olan adam benim. Sen değilsin. Ve seni müdafaa edecek şey şu anda çaresizce arkanda kıvranıyor ve görünüşe bakılırsa bu durumdan pek hoşnut değil. Adam başını salladı ama o anda özgüven kazanmış gibi duruyordu. O şeyi kullanacak birine benzemiyorsun. Belki de bilmek istediğin konuyla ilgili hiçbir şey söylemem. Siktir git. Her kimsen. Ölen ve yolun sonunda gömülü olan çift hakkında bilgi almak istiyorum. Ve bu yeri nasıl aldığınla ilgili bilgiler edinmek istiyorum. Ve evlatlık edindikleri ama senin inkar ettiğin 3 çocuk ve geçenlerde arkadaşım Lazarus'un yaptığı ziyaretin ardından yaptığın telefon görüşmeleriyle ilgili bilgiler. Kimi aradın? Adam başını salladı. Sana şu kadarını söyleyeyim. O aramayı yapmak için para aldım. Ve o adamı burada tutmayı başarsaydım iyi olurdu ama ayrılması kötü oldu. İkramiye alırdım. Kimden? Adam başını salladı. Seni ilgilendirmez sert adam. Daha önce söylediğim gibi siktir git. Ricky silahı adamın kafasına hizaladı. Adam sırıttı. O silahı kullanacak insanlar gördüm ve iddiasına varım ki sen onlardan biri değilsin. Ses tonunda gergin bir kumarbazcı havası vardı. Ricky adamın bundan tam olarak emin olmadığını biliyordu. Ricky silahı adamın gözlerinin arasında tutuyordu. O halde kaldığı sürece adam daha da huzursuzlaşıyordu. Ki bu arada Ricky'ye mantıksız geliyordu. Adamın alnında ter oluştuğunu görebiliyordu ama ertelediği her saniyede adamın onu okumaya başladığını düşünüyordu. Bir katil olması gerekebileceğini biliyordu ama asıl hedefinin dışında kimseyi öldürüp öldürmeyeceğini bilmiyordu. Konuyla doğrudan bağlantısı olmayan, kenarda duran birini öldürebilir miydi? Ricky bunu kısa bir süre düşündü ve ardından soğukkanlılıkla adama sırıttı. Hayatını mahveden adamı vurmakla o düzende ikincil birini vurmak arasında bir fark olduğunu düşündü. Biliyor musun dedi Ricky yavaşça, sen %100 haklısın. Bu durumda pek sık kalmadım. Bu alanda çok deneyimli olmadığımı anlayabiliyorsun değil mi? Evet dedi adam, bariz ortada. Rahatlamış gibi pozisyon değiştirdi. Belki de Ricky duygusuz bir ses tonuyla biraz deneyim kazanmalıyım. Ne? Deneyim kazanmalıyım dedim. Yani bunu sende kullanıp kullanmayacağımı senden daha az değerli bir şeyde denemeden nasıl bilebilirim ki? Hala anlayamıyorum dedi adam. Elbette anlıyorsun diye karşılık verdi Ricky. Sadece odaklanmıyorsun. Sana anlatmak istediğim şey hayvan dostu olmadığım. Bunu söylerken atış poligonunda öğrendiklerini aklında tutup derin bir nefes alarak kendini sakinleştirdi ve tetiği çekti. Silah elinde hızla geri fırladı, havada tek bir patlama sesi oldu ve karanlıkta kayboldu. Ricky kurşunun kafese isabet edip parçalandığını düşündü. Rottweiler'ın vurulup vurulmadığını bilmiyordu. Adam tokat yemişçesine şaşkın şaşkın bakıyordu ve bir eliyle kulağını tutarak kurşunun onu delip geçip geçmediğini kontrol ediyordu. Köpekler yine havlayıp etrafı telaş içinde koşturmaya başladılar. Hapsolan tek köpek Brutus karşı karşıya kalmış olduğu tehlikeyi anladı ve yine koşarak parmaklıklara zıplamaya başladı. Iskalamış olmalıyım dedi Ricky umursamaz bir tavırla, kahretsin. O kadar da iyi atış yaptığımı düşünüyordum. Silahı öfkeli köpeğe doğrulttu. Yüce Tanrım diye haykırdı adam. Ricky yine gülümsedi. Burada değil, şimdi değil. Sanıyorum ki bunun dinle bir ilgisi yok. Daha önemli olan şu. Şurada duran köpeğini seviyor musun? Tanrım, dur biraz. Adam neredeyse etrafındaki köpekler kadar çıldırmıştı. Ricky'nin durmasını sağlamak ister gibi elini kaldırdı. Ricky adama bir sineğe eliyle yapıştırmadan önce son kez bakar gibi bakıyordu. İlgi duyuyordu ama önemsizdi. Bir saniye bekle diye ısrar etti adam. Bir şey mi söylemek istiyorsun diye sordu Ricky. Evet, lanet olası bekle. Bekliyorum. O köpek binlerce dolar değerinde dedi adam. O bir safkan ve hayatımın büyük bir kısmı onu eğiterek geçirdim. Lanet olası. O bir şampiyon ve sen onu vuracak mısın? Bana pek seçenek bırakmıyorsun. Seni vurabilirim ama o zaman öğrenmek istediklerimi öğrenemem. Ve eğer polisler olur da bir gün beni bulurlarsa uzun bir ceza alırım ama sen gebermiş olacağın için bundan mutluluk duyamazsın. Ama öte yandan daha önce de söylediğim gibi ben pek hayvan dostu değilim. Yani Brutus senin için para, zaman anlamına gelebilir. Hatta ona karşı duyguların da olabilir. Ama benim için salya saçan, gırtlağımı kemirmek için sabırsızlanan, öfkeli bir itin teki ve yokluğu benim için daha iyi olur. Seçenek bu olduğundan bence Brutus'un gökyüzündeki köpek mezarlığına gitme vakti geldi. Ricky'nin sesinde alay ve eğlence vardı. Adamın onun acımasız olduğunu düşünmesini istiyordu ve ses tonuyla bunu sağlamak zor değildi. "Bekle bir saniye," dedi adam. "Gördün mü?" diye karşılık verdi Ricky. "Şimdi umursayabileceğin bir şey var. Bilgileri saklamak köpeğin hayatına değer mi? Sıra sende, İbni'nin evladı. Ama kararını çabuk ver çünkü sabırsızlanıyorum. Yani kendine bir soru sor. Kime sadık kalmalıyım? Bana yıllarca arkadaşlık eden ve ekmek paramı çıkardığım köpeğe mi, yoksa sessiz kalmam için bana para veren yabancılara mı? Seçimini yap." "Onların kim olduklarını bilmiyorum," diye başladı adam ve Ricky'nin köpeğe nişan almasına sebep oldu. Bu defa iki elini de havaya kaldırdı. "Tamam, sana bildiklerimi anlatacağım. Bu akıllıca olur ve Brutus de sana minnettarlığını aynı derecede aptal olan köpekleri parçalamakla gösterecek." "Çok fazla şey bilmiyorum," dedi adam. "Kötü bir giriş yaptın," dedi Ricky. "Bir şey söylemeden önce bahane üretiyorsun." Öfkeli hayvana doğru bir kez daha ateş etti. Bu defa kurşun kafesin yanındaki ahşaba isabet etti. Brutus intikam almak için uluyordu. "Kahretsin, dur, sana anlatacağım." "Buyurun o zaman, bu fazla uzadı." Adam durdu ve düşündü. "Öncesine dönmemiz lazım," diye başladı. "Farkındayım. Çiftliğin sahipleri olan yaşlı çift konusunda haklısın. Ne dümen çevirdiler bilmiyorum ama üç çocuğu sadece kağıt üzerinde evlat edindiler. Çocuklar buraya hiç gelmedi. Kime paravanlık ettiklerini bilmiyorum çünkü ben onları öldükten sonra buraya geldim. İkisi de araba kazasında öldüler. Ölümlerinden bir yıl önce burayı satın almak istedim ve onlar kazada öldükten sonra beni bir adam aradı ve vasiyetlerinden sorumlu olduğunu söyleyip evi ve iş yerlerini almak isteyip istemediğimi sordu. Fiyat da inanılmazdı." "Düşük müydü yoksa yüksek miydi?" "Sözümü kesmezsen söyleyeceğim. Düşüktü tabii. Pazarlık yaptık, her şey fiyatın içindeydi. Çok karlı bir pazarlık oldu, kağıtları hemen imzaladık." "Kiminle anlaşma yaptın, avukatla mı?" "Tabii, evet. Kabul eder etmez işi avukat devraldı. Sadece gayrimenkul sözleşmeleri ve trafik suçlarına bakıyor. Biraz kızgındı çünkü bana fazla ucuz aldığımı söyledi. Ama çenesini kapadı sanırım, çok para alıyordu." "Bu araziyi kimin sattığını biliyor musun?" "İsmi sadece bir kez gördüm. Avukatın en yakın akrabaları olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bir kuzen, uzak bir kuzen. İsmi tam hatırlayamıyorum ama doktorlu bir şeydi." "Bir doktor mu?" "Evet, doğru. Ve bana bir şey daha söylendi." "Nedir o?" "Eğer günler, aylar, hatta yıllar sonra biri gelip yaşlı çift ve çocuklar hakkında soru sorarsa bir numarayı aramamı söylediler." "Sana bir isim verdiler mi?" "Hayır, sadece Manhattan'da bir numara verdiler. Ve 6-7 yıl sonra kim olduğunu bilmediğim bir adam çıkıp bana numaranın değiştiğini söyledi ve başka bir New York numarası verdi. Birkaç yıl sonra başka biri New York'un kuzeyine ait bir numara verdi. Bana birilerinin gelip gelmediğini sordu. Ben de ona kimsenin gelmediğini söyledim. Kimse de gelmedi. Ta ki Lazarus ortaya çıkana kadar. Sorular sordu, ben de onu kovaladım. Ardından o numarayı aradım. Telefonu bir adam açtı, yaşlı bir adam. Sesinden anlaşılıyordu. Gerçekten yaşlı. Bana bilgi verdiğim için teşekkür etti. 2 dakika sonra bir telefon geldi. Bu defa genç bir bayan. Bana para gönderdiğini söyledi, 1.000'lik ve eğer Lazarus'u bulup orada tutabilirsem 1.000'lik daha göndereceklerini söyledi. Kadına Lazarus'un muhtemelen 3 motelden birinde kaldığını söyledim. İşte bu kadar. Sonra sen geldin ve ben hala senin kim olduğunu bilmiyorum. Lazarus benim kardeşim, dedi Ricky sessizce. Tereddüt etti, düşünüyordu. Onu içine alan denklemi yıllarca hesaplamışlardı. Adama son bir soru sordu. Aradığın numarayı hatırlıyor musun? Adam numarayı söyledi. Teşekkür ederim, dedi Ricky soğukkanlıkla. Bu bildiği bir numaraydı. Adama silahla yuvarlanmasını işaret etti. Ellerini sırtına koy diye talimat verdi Ricky. Hadi be adam, sana bildiğim her şeyi anlattım. Konu her neyse benimle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Buna şüphe yok. Gitmeme izin ver. sadece birkaç dakika hareket etmeyeceğinden emin olmam gerekir. Kısa bir süreliğine kalkıp bir civata kesici bulup Brutus'u üzerime salmayacak kadar. Sanırım karanlıkta kendi başıma biraz zaman geçirmek istiyorum. Bu söylediği adamı gülümsetti. İçinde kin güttüğünü bildiğim tek köpek bu. Anladın mı? Yapman gerekeni yap. Ricky adamın ellerini bantla yapıştırdı. Sonra ayağa kalktı. Onları arayacaksın değil mi? Adam başını salladı. Sana aramayacağımı söylesem yalan söylediğimi düşünüp sinirlenirsin. Ricky gülümsedi. Biraz önsezi öyle mi? Gayet doğru düşünmüşsün. Ricky durdu ve adamın tam olarak söylemesini istediği şeyleri düşündü. Kafiyeler aklına üşüştü. Tamam, onlara söylemen gereken işte şu. Lazarus küllerinden doğuyor, bu kez daha yakında. Artık işi yokuşa sürmeyi bıraksın, o burada. O orada, o her yerde. Oyun olup bitmekte. Lazarus kazanacağından emin. Bu artık senin seçimin olmayabilir. Ama bu haftaki Voice gazetesine göz gezdir. Kulağa şiir gibi geliyor dedi adam. Çakıl zeminde Ricky'nin yüzünü görebilmek için başını çevirmeye çalışıyordu. Şiir zaten. Şimdi dersimize geçelim. Benim için tekrar et. Adamın şiiri az çok ezberleyebilmesi birkaç deneme gerektirdi. Anlamıyorum dedi adam şiiri ezberledikten sonra. Ne oluyor? Satranç oynar mısın diye sordu Ricky. Adam başını salladı. Fazla iyi değilim ama... Sadece bir piyon olduğun için şükret dedi Ricky ve bir piyonun bilmesi gerektiğinden fazlasını bilmen gerekmiyor. Çünkü satrancın özü nedir? Veziri esir al ve şahın işini bitir. Ricky gülümsedi, yaklaştın. Seninle bu Brutus'le konuşmak güzeldi. Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Nedir o? Aramayı yap, şiiri aktar, dışarı çık ve kaçan tüm köpeklerini bulmaya çalış. Bu biraz vaktini alacaktır. Yarın sabah uyandığında tüm bu olup bitenleri unutacaksın. Normal hayatına geri dön ve bunları bir daha asla düşünme. Adam yerde rahatsız bir şekilde kıvranıyordu. Bu zor olabilir. Belki de dedi Ricky ama bunu yapmayı denemen akıllıca olur. Ricky ayağa kalktı ve adamı orada bıraktı. Köpeklerden bazıları yere uzanmışlardı ve Ricky hareket ettiğinde kımıldamak zorunda kaldılar. Silahını sırt çantasına koydu, el fenerini yaktı ve karanlıkta giriş yolundan aşağı doğru koşmaya başladı. Tüm ışıklardan uzaklaşıp karanlığa geldiğinde koştuğu yoldan çıkıp arabasını park etmiş olduğu mezarlık alanına doğru hızla yürüdü. Ayakları simsiyah asfalta vururken el fenerini kapattı ve zifiri karanlıkta adımlarını hızlandırdı. Fırtınalı denizde yüzmeye benziyordu biraz. Her yönden gelen dalgalarla boğuşuyordu. Karanlık gecenin etrafını sarmış olmasına rağmen tek bir bilgiye aydınlığını hissediyordu. Telefon numarası. Ricky o saniyede ofisine gelen mektuptan başlayıp mevcut duruma kadar hepsinin aynı akımın içinde yer aldıkları duygusuna kapıldı. Ve o an daha da ileri gitmiş olabileceğini fark etti. Yıllar öncesinde geçmişinde olan bir şey ona yetişmiş ama o bunu fark etmemişti. Bu düşünce onu bitkin düşürmeliydi. Ama bitkin düşmek yerine enerji dolmuştu ve garip bir kurtuluş hissediyordu. Etrafının yalanlarla çevrili olduğunu bildiği halde bir gerçeği görebilmesi onu ileriye gitmesini sağlayan bir yakıt gibi gelmişti. O gece aşması gereken çok fazla mesafe olduğunu düşündü. Hem yol anlamında hem de kalben. Her ikisi de geçmişine giden ama geleceğe işaret eden yolculuklar olacaktı. Acele ediyordu, bitiş çizgisine yaklaşan bir maraton koşucusu gibi göremediği hedefine doğru koşuyordu. Ayaklarına ve bacaklarına acılar saplanıyordu. Yorgunluk her aldığı nefesle kalbine sinsice sızıyordu.